Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, hepinizi muhabbetle selamlıyoruz. Yepyeni bir programla karşınızdayız. İrfan Gündemi programımızın ismi. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz Beyefendi ile birlikte inşallah sizlerle her hafta İrfan Gündeminde beraber olmaya gayret edeceğiz. Hocamıza hoş geldiniz diyorum.
Hoş bulduk.
Hocam, teşekkür ederim. Sağ ol. İyisiniz inşallah.
Elhamdülillah. Hamdten aciziz.
Yani bu korona günleri.
Cenab-ı Hakk'a dua ediyoruz. Yani ümmet-i Muhammed'i, insanlığı Rabbimiz tez zamanda bu afetten muhafaza eylesin, korusun, siyanet buyursun. Çünkü gerçekten böyle bir korku da salgınla beraber salgın haline geldi. Herkeste bir endişe var, bir panik var. Tabii o panik hali de insanların pek çok hareketlerini kısıtlıyor. Onun için dua ediyoruz.
Amin inşallah. Biz de hocam yani şu anda dinleyicilerimiz bizi görseler ortamımızı çok böyle mümkün olduğu kadar dikkat etmeye çalışıyoruz. Belki de öyle gerek, öyle olması icap ediyor. Hocam İrfan Gündemi deyince şimdi tabii bir öncelikle niye böyle bir isim diye belki akla gelebilir. İrfan boyutu birazcık hakikaten sizin de hem hayatınızı verdiğiniz bir saha. Evet. Allah razı olsun. Çok o noktada eserleriniz, tetebbüatınız çok bu konuyla ilgili yoğunlaşmış durumda. Evet. İşte gündem boyutunu da biz birazcık gündemle bağlayalım. Hani her
gündem dışı kalmasın
İrfan'ımız. Hadisatın evet. Bir de şöyle de bir şey var hocam. Yani sonuçta Cenab-ı Hakk'ın bir kitabı kadimi var. Bir efendim sünnet var. Bir de hadisat var. Bir hadisatın dili var.
Tabii.
Yani hemen mesela bu korona meselesiyle direkt İrfan'a böyle derinden bir giriş yapabiliriz. Çünkü bir zahiri boyut olduğu gibi bir de bir batıni bir muhtemelen şeyi vardır bunun, bir anlamı var.
Kesinlikle.
İrfan biraz bununla mı ilgili hocam?
Hiç şüphesiz. Yani irfan dediğimiz şey, yani tarihi süreçte kazandığı anlam ve değer bakımından düşündüğünüzde hayata deruni bir bakış. Olayları bilginin ötesinde duygu ve tecrübeyle okuma, anlama, idrak etme demek. Yani sadece yalın bir bilgi değil. Veya malumat veya malumat furuşluk değil, hayatı okuyarak elde edilen tecrübeler sonucunda varılan bir kanaat gibi de ifade edilebilir. Aslında yani irfan deyince, irfan boyutu deyince dinin genellikle Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın temsili otoritesinin, manevi otoritesinin tezahür eden, ortaya çıkan, belki de kurumsallaşan boyutu gibi de anlamak lazım. Yani Efendimizin hani bir siyasi otorite olarak bir boyutu var, bir devlet başkanlığı var, bir ilmi otorite olarak bir özelliği var. Hani vahiyle insanların inanç problemlerini, efendim amel problemlerini, ibadet problemlerini, sosyal problemlerini çözen bir müracaat insanı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bir de temsili olarak insanlara duruşuyla, üsve-i hasene oluşuyla temsil ettiği bir otorite var, bir özellik, bir güzellik var. İşte o temsili ve manevi otoritenin günümüze doğru yaygınlaşarak gelen şekli ve onun halk arasındaki temsil edilen veya konuşulan şekli irfan boyutuyla adını almış. Yani biraz da hani ibadetlerde bile ibadetlerin ruhu diyebileceğimiz özelliği de ihtiva eden, o tarafa ışık tutan bir özellikte irfan boyutu. Yani irfan mesela namaz 12 farzı var ama onun en önemlisi huşu ile kılınması. Ne bileyim işte oruç, açlık ve işte belli yasaklardan uzak durmak ama en önemlisi takvaya ermek arzusu ve niyeti. Ne bileyim zekattaki o pintilik duygusundan arınma, tezkiye özelliği, Kur'an'da da çünkü ona işaretler var. Bunlar hep o işte dinin irfani boyutu diyebileceğimiz ibadetlerin ruhu ile nümayan olan, ortaya çıkan özelliği diyebiliriz.
Yani bir tür yaşama sanatı diyebilir miyiz hocam?
Aynen öyle. Yani
tatbik etme, yaşama.
İslam'ı böyle özüne, içine sindirerek böyle zorlanmadan bir sanat şeklinde yaşayabilmek. Yani incelikleri, ayrıntıları da yakalayabilmek. Çünkü zaten diyorlar ya, sanat ayrıntılardadır.
Evet.
Teferruattadır. Yani her çizginin bir sanat değeri vardır ama o çizginin çizilişindeki bir kıvrım göze hitap ederken o kadar hoş geliyor ki mesela o sanat oluyor, öbürü lalet daim bir çizgiden ibaret kalıyor. İşte ibadetlerde ve yaşantı esnasında, hayat esnasında yani insanın estetik bir takım duygularla ve kaygılarla İslam'ı ve hayatı yaşıyor olabilmesi irfan boyutu diye ifade edilebilir.
Hocam burada yani bu tür bir hendese, bir geometri, bir efendim rasyonel hani oldu bittiden daha ziyade aslında kalbin de dahil olduğu bir süreçten bahsediyoruz.
Yani bu biraz duygunun ve kalbin, gönlün işin içine girdiği.
Şimdi burası öyle olunca da kalp işin içine girince birazcık yani ya ne kadar acaba ölçüye geliyor kalp? Çünkü gönül ferman dinlemez derler. Aynen. İrfan boyutunu da biraz böyle tartışmalı hale getiriyor hocam sanki.
Kalbin bir miyar olarak kabul edildiğini de biliyoruz hadis-i şeriflerde.
İşte tam oraya gelecektim hocam. Yani nasıl? Yani şimdi birisi diyor ki mesela kalbim ısınmadı diyor.
Evet.
Şimdi onun çok takva ehli bir zat olması veya başka birisinin herhangi bir sıradan bir insanın kalbinin ısınmaması gibi.
Yani sanıyorum o kalp ısınması vesaire işi yani yine bu bahsettiğimiz tecrübe birikimiyle de alakalı. Yani daha önce yaşanmışlıklarla alakalı olarak yani o kişinin duruşu, yapışı, yapısıyla ilgili sizin bir intibağınız oluşuyor. Yani diyorsunuz ki yani buna benzer falan adamla da görüşmüştüm. Onda da böyle bir arıza çıktıydı. Dolayısıyla bazı benzerlik var. O size böyle bir ufuk ve ön yargı oluşturuyor. Yani bu herkeste bir şekilde var. Yani dolayısıyla bu hayat tecrübeleriyle oluşan bir ön sezi diyebileceğimiz bir şey olduğu için herkesin hayatında 3 aşağı 5 yukarı vardır ve birbirine de benzer. Yani yanılma ihtimali elbette onda da vardır. Ama yani kalbin yanılmazlığı, kalp biraz daha tarafsızdır yani öyle söyleyeyim ve biraz daha insaflı düşünebilir.
Hatta insan kendisine karşı bile tarafsızdır.
Tarafsız olmaya çalışır. Çünkü istefti kalbek ve ineftakel müftün diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani insanlar sana fetva vermiş olsalar da, sana izin verseler de sen kalbine danış. Bir de mesela Peygamberimizin hem günahı tarif ederken hem iyiliği tarif ederken ortaya koyduğu bir ifade var. Yani mesela el ismu ma hake fi sadrik diyor. Yani günah senin sadrında daraltı meydana getiren şeydir. İyilik de sende ferahlık meydana getiren şeydir. Ya yaptığında oh be elhamdülillah. Bunu istediğin içinde bir ferahlık oluşuyorsa.
Sadrını açan şey.
Yani bir şerhi sadır oluyorsa evet. Onda da bir şey var. Yani güzellik var ve bu hakikaten bir miyar olmuş oluyor insanlar.
Yani burada hocam kalbin o zaman hani zamanla insanların tecrübe şeklinde kalpleriyle ilgili tecrübelerini aktararak oluşturdukları bir de aslında birikim var, gelenek var.
Tabii geleneksel bir birikim var. Bir de şahısların kendi birikimi.
Hani halk irfanı diye çok bahsedilen.
Aynen, doğru.
Bu mudur hocam halk irfanı?
Halk irfanı dediğimiz şey de aynen budur. Yani bu irfan denilen şey çok mekteplerden okunarak, kitaplardan okunarak öğrenilen bir şey değil. Elbette kitaplarda okunacak, öğrenilecek tarafı da vardır ama yani bunun en önemli tarafı tecrübedir. Yani insanoğlu ateşin yakıcı olduğunu eli değmeden anlamıyor. Efendim taşın sert olduğunu dizi çarpmadan anlamıyor. Bunun gibi bu en basit ifadesi. Hayatın her safhasında insanın belli şeylere dokunması, onları tecrübe ederek tanıması gerekiyor. Tanımakla bilmek arasında o yüzden fark var. Yani tanımak dediğiniz şey yani insanın işte o tecrübelerle öğrendiği bilgilerdir. Ki marifet veya irfan karşılığıdır. Bilmek ise yerine göre kitaptan okuduğu ve insanlardan duyarak öğrendiği bilgilerdir marifet.
Tam ilim irfan tarifini yapıyorsunuz değil mi hocam? Şimdi farkını ortaya koyuyorsunuz.
Evet, aynen, aynen.
Yani ilim o zaman zihinle alakalı bir şey.
Zihni bir faaliyet.
İrfan kalple alakalı
kalbi bir şey. Kalbi faaliyet. Yani evet. Orada bir duygu boyutu var ve sizi o yönlendiren, motive eden tarafı da var. Yani duygu olduğu için işin içerisinde. Yani o yüzden mesela ameli salih diye bir şey var İslam'da. Yani iman var, ameli salih var. Şu ameli salih dediğimiz şey aslında bizdeki o ibadetlerin süreç içerisinde bizdeki irfan duygusunu tetikleyen boyutudur. Yani çünkü ameli salihin o salah kelimesi bizi değiştirmeye, dönüştürmeye, tasih etmeye, düzeltmeye yönelik bir hedefi var. Yani bizim eksiğimiz, kusurumuz varsa o ameli salih dediğim şey düzeltiyor, inşa ediyor.
Islah ediyor.
Islah ediyor, salah kazandırıyor ve sonuçta bizim ilmimiz de irfana dönüşüyor farkında olmadan biz. Ama o amel bizi, yani o davranışlar, o hareketler bizi ıslah ediyor. Ya bu tabii ameli salih deyince sadece namazı, ibadeti kastetmiyorum. Yani Hakk'ın rızasına matuf her türlü amel, her türlü iş ve eylem ameli salihtir. Yani el ibadetu hiyel fi'lu ma yarda bihi Rabb diye tanımlamışlar. Yani ibadet Hakk'ın rızasına matuf olan her şey ibadettir denilmiş. Yani bu elbette Allah'ın emrettiği o Kur'an-ı Kerim'de belirtilen ibadetler bunun en ön sırasındadır. Ama bunun dışındaki şeyler de yani Rabb'ın rızasına uygun olmak ve onu kazanmak üzere yapılmış olan iş ve eylemler, atılmış olan adımlar da buna dahildir tabii ki.
Evet. Kıymetli dinleyicilerimize tekrar hatırlatalım. İrfan gündeminde Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz hocamızla bendeniz Mehmet Lütfi Arslan bu haftadan itibaren bir yeni programa başlamış olduk. Hocam bu ilmin bilmek tarafı genellikle işte daha çok tedrisle, okulla, işte efendim evet. bir tür icazetle ya da
diplomayla
irtibatlandırıldığı için bir tür zamanla statüde olmuş, oluşmuş.
Evet.
Hatta işte ulema, işte sınıf alimler, evet, öyle bir sınıf ortaya çıkmış. İrfan ehlini de bu zat, yani siz kitaplarda olanı bilmiyorsunuz, satırlar. Şimdi satırlarda diyerek sadır ehli, satır ehlini birazcık efendim böyle
satırlamış.
Evet. Diğer taraftan da siz esas ilmi bilmiyorsunuz. İlim de zaten asıl olan ilimdir. Ama tabii ehli irfanın da hakikaten evet. o işi bilenleri hep ilme yine müracaat etmişler ama bu aradaki çelişki hocam, bu çok, tatlı birazcık rekabet nereden kaynaklanıyor?
Çok güzel bir söz var. Ben onu sizinle paylaşmak isterim. İlim ve irfanı birlikte değerlendiren bir söz. Onu şu an izin verirseniz hemen notlarım arasında bulmak istiyorum. Onu bulduğum zaman söyleyeceğim size. Yani ilimsiz marifet muhal, marifetsiz ilim vebaldir. Muhteşem bir söz. Ya, herkes çok hoşuma gidiyor.
Tekrar edelim
İlimsiz
hocam.
Marifet muhal. İlimsiz marifete ermek
imkansız yani.
Yani ilimin rehberliğinde olur bu.
Evet,
o imkansız.
Ancak ilimle erebilirsiniz.
Ama marifetsiz ilimde hiç marifeti yok. Sadece malumat furuş olarak yani etrafa bilgi saçıyor ama bir marifet ve infan tarafı yoksa o da vebaldir.
Yani
bu işin dengeli
olması.
Kitap yüklü
merkepler gibi.
Aynen yani. Öyle. Evet. Aynen öyle. Dolayısıyla bu işin ikisinin beraber olması gerekiyor. Çünkü o ilmi de devre dışı çıkarmak mümkün değil. Çünkü ilim cehlin de zıttı aynı zamanda. Yani ilimde bir kendini bilme de var. Yani o ilim bilmekte derken marifete atıf yapıyor ama o ilme de ayrı bir statü yüklüyor Yunus Emre Hazretleri. Hı. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de وَاِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Yani cahillerle muhatap olduğunda kendini bilmeyen densizlerle demek orada o. Densizlerle muhatap olduğunda Allah işini rast getirsin der ona. Çünkü onlara bulaştığında kendisine gelecek kötülüğün farkındadır o Allah'ın, Rahman'ın kulları. İbadurrahman ellezîne yemşûne l-ardı ayet-i kerimesinin devamındadır bu. Yani o Furkan suresinde gerçekten orada ilimle cehil arasındaki o zıtlığı, ilmin zıttı olan cehli, bunun da sadece bilmek değil, kendini bilmemek, haddini aşmak, nerede statüsünün ne olduğunu farkında olmadan herkese sataşmak manasına geldiğini ifade ediyor ayet-i kerime.
Hocam o zaman Kur'an-ı Kerim'de aslında böyle bir ilim irfan ayrımı yok. Yani ilmi Kur'an-ı Kerim irfanla beraber düşünüyor zaten.
Kesinlikle öyle düşünüyor yani. Ama irfanı biraz daha yukarılara taşıyor Lütfi Hocam. Yani o da çok enteresan. Yani Kur'an-ı Kerim'de ilk defa bu ayet-i kerime ile karşılaştığımda çok etkilenmiştim. Allah Teala Hazretleri buyuruyor ki قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَيُّر۪يكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا. Muhteşem bir şey. Elhamdülillah de. Hamd Allah'a mahsustur de. O ayetlerini, yani yeryüzünde kendi varlığının delilleri olan ayetleri size gösterecek. فَتَعْرِفُونَهَا. Siz de marifete, irfana ereceksiniz. Yani irfan ve marifetin yeryüzünde Allah'ın ayetlerini görerek, yani onlardan alınan tecrübeyle, onlardan alınan duyguyla, bilgiyle marifete erileceğini bu ayet o kadar net ifade ediyor. Bunu görünce dedim ya hakikaten bu kadar güzel tarif olur. Yani yeryüzündeki Allah'ın varlığının delili olan Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet sayılıyor. Yani şunu görmez misiniz, şuna bakmaz mısınız, şunun farkında değil misiniz, semavatı, arzı vesaire. İşte bunları görüp oradaki delilleri okuyarak insanın irfana ve marifete ereceğini Allah ifade ediyor. Yani ilimden farklı biraz bu. Yani ilimde okumak, kitap okumak var ama burada kainat kitabını okumak var.
Burada yalnız hamdle başlıyor hocam.
Tabii.
Bir hamd, yani hamdle başla, Allah size gösterecek. Dolayısıyla
aynen.
Bu
yani
mevhibe
sen,
yani bir tür.
Tabii sen kendini, gönlünü Hakk'a aç. Yani oradan sana gelecek olan bilgilere, duygulara aç ve Rabbinle bir ilişki kur önce. Elhamdülillah ya Rabbi sen beni var ettin. Bana akıl verdin, bana gönül verdin, bana dil verdin, göz verdin, kalp verdin diye böyle bir hamdele ile başla işe. Ondan sonra o sana ayetlerini göstersin ve ondan sonra da marifet erdirsin. Yani tabii yani önce zaten Kur'an'da ilk suresi elhamdülillah.
Evet öyle. Evet,
Rabbil alemin. Yani o yani ya Rabbi ben seni kabul ediyorum. Senin varlık alemindeki yerini biliyorum. Bana olan sonsuz nimetlerinin farkındayım. Dolayısıyla ondan sonra kapılar açılıyor. Ama kendini kilitlersen ben benim. Menem diğer nist. Ben varım, benden başkası yoktur dediği andan itibaren insanın problem başlıyor.
Burada yalnız hocam seyyurikum hayatina filâ fâk vel enfus.
O da var evet.
Ayetinden yola çıkarak aslında şimdi yani bu tür bir ayetlerin gösterilmesi veya onun idrakine varılması dolayısıyla bu tür bir bilince ancak Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle erilebileceğine dair. Dolayısıyla kula düşen bir gayrettir. Belki o hamd kapısından girmektir.
Aynen. Zaten iman da öyledir hocam. Ona bakarsanız bu tür bilgilere erişmek veya ilhama erişmek de öyledir. Yani iman bile öyledir. Yani iman insan Allah verirse efemen şerallahu sadrahu lisem men yehdillahu fela mudillele. Yani Allah hidayet verirse insanoğlu hidayete erişiyor. Yani bunlar hepsi bir mevhibe ilahidir. Ha, kulun bir iradi cüziyesi vardır. O tarafa da müteallik. O iradi cüziyeye taalluk ettiği andan itibaren Cenab-ı Hakk'ın da mevhibe ilahiyesi gelecektir. Onun için yani şeyi mevhibe ilahiyi öncelemek lazım.
Evet. Hocam bir şeyde kalmıştık da aslında evet. Daha doğrusu oradan devam ettik. İlimle irfan arasında aslında evet. Kur'an-ı Kerim'de çok da böyle yani
bir hiyerarşik ayrım var sanki. Yani
öyle
bir,
nasıl hocam onu
yani şöyle söyleyeyim. Yani ilim evet. Biraz daha akılla, zihinle elde edilen bilgiler ve o bilgilerden yola çıkarak işte o alemi okumak, kainatı okumak, evreni okumak, kendini okumak, bu ayette geçtiği gibi suretiyle irfanın bir üstte bir şey olduğunu, marifetin ilmin bir üstünde bir açılım olduğunu, yani şerh-i sadırla...
Ya ilmin hasılası mıdır hocam, öyle diyebilir miyiz?
Tam hasılası da denilebilir mi bilemiyorum ama o ilimle beraber elde edilen bir sonuç da olabilir. Hasıla denilebilir belki, ilmin hasılası.
Yani çünkü şöyle bir şey akla geliyor, yani ilim aslında bilmek ama ilim bilmektir demin evet. Yunus'tan bahsettik. Yani bilmeyi bilmek aslında, bilmenin getirmiş olduğu bir tür aslında farklı ondan sonra bilinmeyenleri de bilebilecek bir kıvama ermek.
Aynen yani o an o şekilde geliştiği zaman ilim evet, güzel. Evet. Ama orada kaldığı zaman evet. Bir şey
malumat yaramıyor. Furuşluk oluyor zaman.
Aynen
hocam?
Öyle. Yani orada kalmaması yani oradan evet. Geçip yani o bilinmeyenlerle kapı aralayacak bir mevhibe ilahiye ulaşıp yani in tettekullaha yec'al lekum furkanen diyor ya Allah Teala. Yani tamam. İmanın takvaya erişmesinden sonra Allah'tan siz gerçek manada takva üzere olursanız Allah size furkan verir diyor. Yani furkan aslında bir tefrik kabiliyeti demek.
Evet.
Yani o tefrik kabiliyeti bugün hani farkındalık diyorlar. Ben ona karşılık gibi görüyorum onu. Yani bir şeyin farkında olmak. İnsanın kendisinin farkında olması, nimetlerin farkında olması, acın farkında olması, efendim ezilenin farkında olması vesaire. Yani bu dünyada görülmesi gereken ne varsa bunların hepsini görebilecek bir duygu bütünlüğü. Şimdi hakikaten siz bir farkındalık duygusuna furkan sahibiyseniz toplumda fakirler var, ezilenler var, darda olanlar var, efendim işte Suriyeli mazlumlar var. Ama furkanınız yoksa, böyle bir derdiniz yoksa bunlar da nereden geldi buraya
evet.
Diyorsunuz. Ve yani bileyim kendiniz imkanlarınız iyi yerinde ya memlekette fakir mi var deyiveriyorsunuz. Ama bu furkan varsa sizde takva sonucu işte bunların hepsi yani ibadet, takva ve furkan ve işte ondan sonra irfan birbirini besleyen şeyler.
Evet.
Yani birbirlerinden kaynak alıyorlar, birbirinden kaynak aktarıyorlar tabii.
Evet. Şey hocam Ameş Efendi varmış Fatih Türbülü.
Evet. Yani. Onun çok bizim hemşerimizdir.
Öyle mi hocam?
Tırnavalıdır.
Tırnavalıdır. Evet. Böyle zaman zaman da hocam şeye gireceğiz bu arada İrfan gündeminde dinleyicilerimiz haberdar olsunlar. Sizin özellikle meslekte kaçıncı seneniz hocam?
Yani tasavvuf asistanlığım 1976.
76 dolayısıyla
44 sene.
44 sene maşallah. Evet. 44 senelik hem şeyinize meslek hayatınıza hem de idarecilik tecrübenizde evet. Var.
Yani, hizmette yani fakülteyi bitirdikten sonraki şeyim 46 bitti 47'ye geçti.
İnşallah onları da zaman zaman konuşacağız.
Eyvallah.
O noktada biraz böyle hani sadece işin ilim boyutu değil de irfan boyutu da.
Eyvallah. Yani zaten hani tecrübelerle sohbette olunca evet. Bu sohbetlerde biraz daha belki bunların da olması gerekiyor.
İnşallah.
Yani,
o zaten şöyle
pür akademik olması o kadar çok şey değil.
Evet hocam. O zat dermiş ki alim doğruyu bilir, arif yanlışı bilir. Yani hakikaten bu Furkan şeyini söyleyince o aklıma geldi.
Çok güzel.
Hakikaten çok böyle tam da bir irfan aslında evet. Mahsulü bir söz hocam. Yani bunu bir alim düşünse ya bu nasıl bir acaba nereden çıktı bu söz? Hakikaten şimdi bazen bakıyorsun hocam bir ilim ya bu deneyden çıktı tamam. Ama öyle bir söz çıkıyor ki mesela birisinin ağzından. Hatta bu çok zaman ümmi diyebileceğimiz bir zattan çıkıyor. Evet, işte yani, o kalbin aslında mahsulü yani.
O işte kalp artık rakik hale geliyor.
Evet.
Çok detayları o Furkan özelliğiyle evet. Fark edebiliyor. O evet. Detayları yakalıyor ve onu söyleyiveriyor. Yani bunun için illa bir diploma sahibi olması da gerekmiyor.
Evet.
Yani bazen mesela dediğiniz gibi ümmi insanların ağzından çıkıyor söz. Ama o ümmi insan o kadar çok bununla ilgili manevi tecrübe yaşamış, olayla karşılaşmış ve olayları yorumlamış, daha önce de yorumlayanlardan dinlemiş. Bunların hepsini kendisine mal etmiş ve ondan sonra bir süzgeç o da kazanmış.
Evet.
Yani o da hayatı okurken bir süzgeçten süzerek olaylarla ilgili bir değerlendirme yapıyor.
Evet.
Bunu buraya, bunu buraya, bir yere, samanı bir yere ayırarak.
Ayırma becerisi.
Evet, evet. O beceriyi elde ediyor.
Evet,
bu çok önemli bir şey. Yani hakikaten hepimiz yani bir şekilde dünya hayatı ile ilgili de problemlerimiz olduğu zaman yani büyüklerimize, yaşlı tecrübeli insanlarımıza, ailemizin büyüğüne veya işte toplumda sözüne itibar ettiğimiz insanlara müracaat etmek isteriz. Müracaat ettiğimizde de yani onlar bize yani bizim hiç görmediğimiz bir pencereden bakarak bir şey söyle Allah Allah hakikaten ben bunu hiç düşünmemiştim dediğimiz çok olur. Niye? O çünkü yani yıllardan beri bu işi yapmaktadır ve bununla ilgili pek çok olay yaşamıştır. O tecrübeler sonucunda onda bir idrak oluşmuştur. Yani bir Furkan evet. Oluşmuştur ve evet. Bunu ilk söylediğinizde hemen onunla ilgili kanaate var. Bizim için ilk defadır böyle bir olay ama onun için çok fazla karşılaştığı için. Bir de onda ön sezi daha fazla oluyor o tip insanlarda. Hemen şey yapıyor. Bir de tabii Allah'ın vergisi bazı insanlar bu çok yüksek seviyede olduğu için o vergi sebebiyle insanlar bakıyorsunuz hemen olayları daha kolay okumaya başlıyor.
Evet.
Genç yaşta bu idraki oluşuyor. Bazısı biraz daha ileri yaşlarda. 50-60'lı evet. Yaşlarda. Ama 40 yaşından sonra bakıyorsunuz hakikaten irfanlı şeyler söylemeye başlıyor.
Evet.
Rahmetli Kadir Mısıroğlu.
Evet, yani, çok yani, feraset. Mesela,
evet. Enteresan bir adamdı. Yani ben 40'lı yaşlardan beri Kadir abiyi tanırım. Ben tanıştığımda sanıyorum 40 yaşında yoktu belki de. Tanıdığımda 86 yaşında vefat etti. Yani 40 seneden beri tanıyordum. Onun gerçekten böyle çok hikmetli, hayatı okuyan, olayları tahlil eden, yorumlayan ve çoğu zaman da evet deyip isabetini takdir ettiğiniz şeyler vardı. Bir de ön sezileri çok yüksekti yani olayla. Sesim tahminler olurdu bazen. Hakikaten tutardı yani. Böyle
evet, evet.
Yani böyle bir irfanı olan bir insandı. Allah'ın kullarında çok var böyle insanlar. Yani dolayısıyla bu irfan ehlini belki görüp bulup onlardan da tecrübelerine yer almak lazım.
Evet hocam. İnşallah zaten irfan gündemi biraz da hem bu dinleyicilerimize hevesi, arzuyu, isteği, hatta ihtiyacı. Çünkü irfansız,
evet.
Biraz önce buyurduğunuz
evet,
gibi
evet.
Vebal yani. Hayatı yaşamak da bu anlamda vebal. Çünkü hayattan da maksat son tahlilde ubudiyettir, kulluktur.
Evet.
Ona da irfanla ancak belki ulaşabileceğiz. Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin.
Amin.
İrfan gündemi bu noktada kıymetli dinleyicilerimiz bize inşallah yeni kapılar açar diye dua ediyoruz. Şimdi bir ara vereceğiz hocam.
Tamam.
İkinci bölümde tekrar Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileriyle beraber olacağız. İrfan gündeminde biraz ara veriyoruz efendim.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Kıymetli dinleyicilerimiz, Erkam Radyomuzun Kalbin Frekansı, Erkam Radyomuzdayız. İrfan Gündemi programımız, yeni bir program. Muhterem Hasan Kamil Yılmaz hocamızla beraber, bendeniz Mehmet Lütfü Arslan. Her hafta sizlerle inşallah irfan konusunu konuşmaya gayret edeceğiz. Bunun gündemle ilişkisini de kurmak önemli hocam.
Eyvallah.
Yani özellikle hani çok zaman böyle bazı ilmi tetebbuat yapılır. İşte efendim o dedi kıylü kal denilen şey de odur belki. Hani
doğru.
O onu söyledi, bunu söyledi de ya bunun hayata değen,
yansıyan
tarafı veya bundan çıkartmamız gereken
ders
nedir, ibret nedir? Yani özellikle mesela bu korona günlerini yaşıyoruz hocam şu anda. Yani korona ile ilgili ciddi insanlarda bir korku var.
Kaygı
bir taraftan
var.
Kaygı var. Bir taraftan hakikaten tedbirler var mesela uyulmuyor. Bu tedbirleri karşılık İşte herkes bir şeyler söylüyor. Eğitimin ne kadar önemli olduğu anlaşılıyor buradan. Evet. Yani buralarda belki zaman zaman hani ya sizin neyinize kardeşim bunlara giriyorsunuz diyenler olabilir ama sonuçta hakikaten bu birikimin, ilmin, irfanın bu konularda da belki söyleyecek ya da bu konulara ilişkin de
her zaman evet. vardı. Yani ilmin de irfanın da hayatla ilgili söyleyeceği her zaman önemli şeyler vardır. Tabii ilim bizim doğrudan konumuz değil, biz irfanı konuşuyoruz. Yani ilmen de bahsediyoruz sözün konuşmamız arasında ama bizim esas gündemimiz irfan kısmı.
Evet.
Yani bu irfan kısmı yani biraz daha farklı ufuklara taşıyor.
Evet.
İdrakleri taşıyor.
Evet.
Algıları taşıyor.
Yani o işte tam da orası belki konuşmamızın seyrinin devam etmesi gereken yer. İrfanın hocam bu dışımızdaki ayetleri yani insanın bir kendisine
afak
ait.
Afak ve enfusteki afak, ayetler.
Evet. Yani enfüse ait ayetler. Evet. Bir de dışarıya ait ayetler var. Belki bu hadisat da bu ayetlerin içerisine girebilir. Aynen. İşte Cenab-ı Hak güneşe, aya bizi nazarımızı çevirmemizi söylüyor.
Kendinize ve, bakın diyor.
Evet, evet. Şimdi bir de tabii yaratılış gayemiz var, ubudiyet. Hı hı. Bunu yani o okumayı, tefekkürü ve yaşamayı bu anlamda bir kıvama getirmek aslında irfan mıdır hocam? Yani böyle bir bunun...
Yani bunun kaygısı içerisinde olmak.
Evet.
Yani ubudiyeti nasıl gerçekleştirdiğini...
O zaman kapılar açılıyor o zaman.
Kaygısı içerisinde olmak bir irfan arayışıdır. Ve bir irfan kaygısıdır. Ve de önemli bir şey. Yani ben nasıl iyi bir kul olurum, nasıl makbul bir insan olurum, iyi bir insan olurum insanlara karşı. Bu önemli bir şey. Çünkü Allah Teala Hazretleri o Zariyat suresindeki ayet-i kerimede وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Yani ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler, ubudiyet için yarattım diyor. Ubudiyet gerçekten çok kapsamlı bir kelime. Gerçi İbn Abbas onu liyarifun diye biraz şerh etmiş. Yani liyarifun aslında o ubudiyetin içinde var. Yani ubudiyet daha kapsamlı bir kelime. Ama marifet veya irfan onun içerisinde bir bölüm. Yani o biraz daha yukarı tarafını söylüyor.
Yani irfana ersinler diye diyebilir miyiz hocam?
Tabii irfana ersinler, marifete ersinler, Allah'ı tanısınlar. Çünkü tanımakla sevmek arasında bir ilişki var. Yani insanoğlu önce tanıyor, sonra seviyor. Yani bu gündelik sevgilerde de böyledir bu. Yani bir arkadaşı, bir dostunuzu tanırsınız. Halini, ahvalini gördükçe ya ne kadar iyi bir arkadaş, güzel bir insan diye gönlünüz akmaya başlar. Veya karşı cinsler birbirlerini önce tanırlar, görürler. Ondan sonra severler. Yani onun için tanımak, marifet bu işin başıdır. Sonra muhabbet gelir. Dolayısıyla liyarifun marifet küntü kenzen mehfiyen fe ahbabtu en urafe devamı da yani ben gizli bir hazineydim. Bilinmemi muhabbetime, marifetime muhabbet ettim ve halkı yarattım. Kutsi hadis rivayeti de bunun muhabbet boyutunu ifade etmektedir. Dolayısıyla marifet...
Yani bilinmeyi mi de tanınmayı mı diledim? Aslında tanınmayı diledim değil mi hocam?
Yani... Tabii marifeti, marifeti. Tanınmayı, evet. Bilinmeyi.
O da kalple oluyor ancak.
Ancak tabii zaten el imanu tasdikun bil cenan ve ikrarun bil lisan.
Evet.
Yani önce kalple tasdik.
Evet.
Ondan sonra dille ikrar, organlarla amel şeklindedir. Onun için yani bizim yaratılış gayemiz marifettir, irfana ermektir, kulluktur. Hani şairin söylediği çok güzel bir ifade var. Diyor ki: "Sanman talebi devletü cah etmeye geldik. Biz aleme bir yar için ah etmeye geldik." Evet. Hakikaten yani biz bu dünyaya bir dünya ikbali, devlet, izzet, efendim şey takdir görmek için gelmedik. Böyle bir niyetle gelmek. Sanman talebi devletu ca. Yani hem devlet hem makam elde etmeye gelmedik. Biz bu aleme bir yar için ah etmeye geldik. O yar Allah Teala Hazretleri. Ah kelimesi de zaten Allah kelimesinin kısaltılmışıdır aynı zamanda.
Evet, değil mi hocam? Tasavvufta evet, öyle bir anlamı var.
Dolayısıyla o yar ile ah ikisi de aynı manaya. Yani dolayısıyla hedefimiz Rabbimiz ve onun rızasıdır. Yani ona yöneliktir. Dua minallah'tır. Dolayısıyla bu varlık sebebi de o yüzden marifetle irfan olarak açıklana gelmiştir. Yani bu manada bir yoruma tabi tutulmuştur. Zaten Kur'an-ı Kerim'deki ilmel yakîn, aynel yakîn, hakkel yakîn gibi yakîn kavramları da yakin kavramlarda bu marifetle irtibatlandırılarak anlatılır. Yani ilmel yakin, işte bu işin bilgi boyutuyla insanın yakine ermesi, okudukları, öğrendikleriyle Allah'ın azametini, kudretini tanıması. Aynel yakin, kainatta tezahür eden o azamet ilahi, kudret ilahi, sanat ilahi görerek ya Rabbi ne yücesin, ne büyüksün onu görebilecek bir basirete ermek. Sonra en nihayette hakkal yakin, yani o duyguyu içinde de hissederek ya Rabbi yani ne muhteşemsin, ne yücesin diyebilecek bir irfan. Yani o yakin kelimesiyle efendim irfan kelimesi arasında da marifet kelimesi arasında bir irtibat kurulmuştur. Yani bütün bunların hepsi bize yani bizim bu vadide yürümemiz gerektiğini, bu vadide yürürsek eğer gönlümüze bir takım açılımların olacağını gösteriyor. Yani insan gönlünde bu manada bir açılımı olmadan insanın bunu duygu olarak yaşaması mümkün değil. Duygu olarak yaşamayınca da yani ibadetlerindeki haz duygusu da azalır. Dünyaya bakıştaki o azamet ilahiyi görmekten kaynaklanan zevk duygusu da azalır. Halbuki bu din dediğiniz, iman dediğiniz, ibadet dediğiniz şey zevktir. Men lem yazuk
İlmez yazık.
İlmez yazık. Lem yarif denilmiştir. Evet. Yani marifetle o zevk arasında da bir ilişki kurulmuştur hep. Yani o manevi hazzı, o lezzeti tatmak manasını.
Evet. Hocam yakın kelimesini genellikle hani hatta tiyekel yakinden ölüm gelinceye kadar diye,
şöyle,
diye tarif ediyorlar.
Yakin en bilinen şey demek.
Evet.
En, bu dünyada en bilinen şey ölümdür. Yani evet. Herkesin bildiği, herkesin yaşayacağı tek yakin odur. O evet. Yüzden o da aslında tanımlı bir tariftir. Yani yakin kelimesi doğrudan ölüm demek değildir.
Evet.
Yani en iyi bilinen yakin o olduğu evet. için onu evet tabii ayetin manası da o zaten. Allah Teala da onun için söylüyor. Yani yakine erince sizin ibadetiniz sorar ener manasına demiyor. Çünkü evet. bunu biliyorsunuz ibahiler var tarihte. Veya işte ne bileyim o tarafa yatkın insanlar var. Yani bu ibadetin sınırlı sürede olması gerektiğine inanarak bir idlal hareketi başlatıyorlar. Diyorlar ki biz artık yakine erdik. Dolayısıyla
ibadete
bizden
ihtiyacımız yok.
İbadet düştü. O şeyin işidir, avamın işidir. Avamın asın işidir. Biz artık yakin duygusuna erenler için böyle bir salat-ı daimedeyiz gibi. Yani nefis insana neler söyletiyor? Yani irfana ermek, yakine ermek sonucunda ibadetin düştüğünü. İşte bu ayette hayır diyor. Sizin ibadetiniz evet. ölünceye kadar.
Evet.
Yani son nefesi verinceye kadar. Çünkü ayet-i kerimede Allah Teala Hazretleri يَا يُهَلَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ İlla ve entum muslimun. Yani ey iman edenler Allah'tan nasıl sakınmak korkmak gerekiyorsa öyle korkun ve siz olun Müslüman olarak ölmeye.
Evet. Bir zatın çok güzel bir sözü var hocam. Yani bu yakın duygusuyla da çok irtibat kurulabilir. Böyle bir duygu diyor ibadetteki külfeti kaldırır, gerekliliği değil diyor.
Tabii.
Yani muhteşem şöyle, şey. Evet. Yani siz hakikaten zevk almaya başlıyorsunuz. Ben evet. o zevki de bağlayacağım. Biraz önce evet. ifade ettiğiniz.
Evet.
Dolayısıyla hocam ibadetlerin de aslında her birisinin kendine ait bir böyle bir zevk
manevi
boyutu var. Manevi haz boyutu var.
Kesinlikle.
Bunun irfanla ilişkisi. Yani aslında irfan bir duyuş ve tadış diyebilir miyiz hocam?
Aynen öyle. Yani ben başında da söylemeye çalıştım ama yani o işte zevk olunca tadış, öbürü de his olunca duygu. Yani irfanın bu hem duygu boyutu hem tatma boyutu var. Bu ikisi beraber insanı o havaya sokuyor.
Evet.
Yani irfan havasına sokuyor. İrfandan haz almaya ve o tarafa doğru yönelmeye meylettiriyor. Sadece yani bunu zihninde taşıyan bir malumat furuş insan gibi değil. Yani hakikaten yaşayan bir insan olarak. Konuştuğu zaman da onu özünden konuştuğu için tesir ediyor. Hani İmam Ali Efendimiz'in kalpten çıkan söz kalbe ulaşır, ağızdan çıkan söz kulak duvarına aşamaz diyor ya.
Evet.
Yani o yüzden yani o duyuşla, hazla, zevkle söylenen söz karşısındaki insanın tesir ediyor.
Bir de hocam şey de vardır. Siz de eğitimcisiniz, biz de
evet.
işte anlatıyoruz derslerde. Hani en etkili öğrenme biçimi ne kadar çok duygunuzu katarsanız.
Evet.
İnsan doğru. korktuğunu hiç unutmaz mesela.
Evet.
Ya korktuğu ile ortaya çıkan o bilgi hep böyle kendisinde bir şey olarak kalır. Dolayısıyla ne kadar çok duygu katılabilirse işin içerisine o kadar aslında irfana
erme, yaklaşılmış.
Evet.
Yaklaşılmış olur.
Yaklaşılmış oluyor.
Evet.
Ya o noktada hocam bir haz ya da tat alabilecek kıvama ermek bu noktada nasıl bir çaba gerektiriyor? Hani şimdi ya tamam konuşuyorsunuz da evet. diyenler belki olacaktır. Bunun tahsili, marifetin daha doğrusu tahsili.
Şimdi
bu ileride belki konuşacağımız, doğru konuşacağımız bir konu olacak ama.
Eyvallah ama burada süreklilik ve devamlılığa vurgu çok fazla. Şimdi mesela özellikle bu konu için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Cenab-ı Hak'tan naklettiği Buhari'nin Rikak 38. babında geçen hadis-i şerif var. Yani kulum bana kendisine farz kıldığım şeylerle yakınlaşır en çok diyor Allah Teala. Ve bu yakınlaşma süreci nevafil, nafile olanlarla yani farzların dışında artı sünnet ve nafilelerle devam eder. La yezâle abdi yetekarrabu ileyye bin nevafil hatta uhibbehu. Yani ve nihayet ben o kulumu severim. Yani o nafileleri kılmaya, nafile oruç tutmaya, diğerisi gece namazına vesaire falan devam eder ve bunun sonunda bir manevi haz elde eder ve nihayet ben de o kulumu severim. Ben onu serince de onun gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı, düşünen aklı olurum diyor. Çok Buhari'de geçen ve çok önemli bir hadis.
Çok önemli. Nevafil evet. hocam orada sadece ama işte namazı arttırmak, 5'e 5 katmak değil sadece.
Nevafil zaten ziyade demek.
Ziyade evet.
Yani fazlalık demek. Yani Allah'ın farz kıldığı türden amellerin her fazlası mesela zekatın da fazlası vardır. Nafilesi vardır. Orucun da nafilesi vardır. Haccın da vardır. Namazın da vardır. Kur'an tilavetinde, tesbihinde, duanında. Yani
evet. emredildiğimiz ya muamelenin de hocam.
Muamelenin de. Yani evet. emredildiğimizin dışında hani ihsan diyoruz ya.
Evet.
Daha fazlasını yapmak demek. İşte evet. o nevafille ihsanı irtibatlandırabilirsiniz. Bir de ihsanın ayrıca Allah'ı görüyormuşçasına veya onun bizi gördüğünü düşünerek hareket etmek diye tanımlıyor Efendimiz.
Evet.
O tanıma uygun şekilde hareket etmek yani bizim gafil değil zihni bir idrakle olayların içinde olarak yapmamızı gösteriyor. Yani bir tevhid isteniliyor bizden.
Evet.
Yani zihin bir tarafta, el ayak bir tarafta, organlar başka bir tarafta böyle savruk bir şey istemiyor Allah.
Evet.
Yani Allah bizden zihnimizi, kalbimizi, organlarımızı tevhide cem etmemizi, oraya teksif etmemizi istiyor. Yani eğer olursa o söylediğinizde haz dediğim şey, zevk dediğiniz şey veya o nevafilin sonucunda elde edilecek olan Cenab-ı Hakk'ın kulunu sevmesi meselesi otomatik olarak oluyor. Kapılar açılıyor çünkü.
Yani hakkal yakin oluyor.
Evet. Bir inşirah, inşirah oluyor, şer-i evet. sadır oluyor.
Evet.
O inşirahtan sonra da yani ibadetten haz almaya başlıyorsun. Yani artık yük ve sıklet olmaktan çıkıyor.
Çıkıyor, evet.
Size o hakikaten mutluluk veriyor. Hani Efendimizin o gece namazlarındaki hali, her ibadet öyle de, hani gece namazlarında hiç kimsenin olmadığı, kimsenin yanında bulunmadığı esnada veya insanın rükuda olduğu sırada ayakları şişecek kadar rükuda, kıyamda durması, rükuya geldiği zaman hiç kalkmayacak zannettik demeleri, secdeye varınca hiç kalkmayacakmış gibi intiba uyandı demeleri aslında bunu gösteriyor. Efendimiz niye orada duruyor? Ya müthiş bir haz alıyor.
Haz
orada.
Oluyor.
Müthiş bir haz alıyor. O hazı
bir bitirmek... gece nasıl geçer hocam? Ayakta düşünsene.
Tabii. Yani. Onu kesmek istemiyor Resulullah evet, Efendimiz. Evet. Yani dolayısıyla bu hazza bizi de özendiriyor. Yani siz de bu haz ve hakikaten bu haz evet bizim gibi insanlar her zaman bunu tatması mümkün ama tattığı zaman insan tatma imkanı olduğu zaman hakikaten bunu hissediyorsun. Yani çok nadir de olsa bizler de ama Allah'ın öyle
kullarına. Hocam bunun şey boyutu da var sanki. Şimdi gençlerden diyelim tamamen gayrimeşru bir hayatın içinde olup da böyle efendim hani özellikle Avrupa'da mesela öyledir. Cuma ve cumartesi kopar insanlar tabiri caizse. Yani evet. özellikle cumartesileri şimdi giriyor mesela 8'de o disko denen yerlere gece 3'e 4'e 5'e kadar sabaha kadar yani.
Tepiniyor.
Şimdi orada da aslında bir şey var. İnsan artı...
Nefsani bir şey orada.
Evet. Fazla. Artı sonsuza yücelme vasfı olduğu gibi insanın böyle bir tarafı da var yani. Buradan da yine aslında...
Eksi sonsuza doğru.
Bir nefsin hazzı var. Evet. Dolayısıyla yine gece geçiyor yani baktığınız
kesinlikle.
Zaman.
Kesinlikle yani tabii hazlar iki türlü. Yani birinden nur akar, birinden kir diyor üstad.
Evet,
hazlar
evet.
iki türlü. Bir nurani hazlar var. Bir de gerçekten şeytani hazlar var.
Evet.
Nefsani hazlar var. Yani işte o nurani hazları artıracak bir şey. Orada hiç teksif gerekiyor. Yani orada tevhid gerekiyor. Yani zihninizdeki düşünceniz, kalbinizdeki duygunuz ve organınızdaki ibadetiniz ve davranışınız aynı noktada olduğu zaman o tevhidi artırıyor. Ama öbüründe mesela zihin başka bir yerde, duygu başka bir yerde. Dolayısıyla oradan çok bir şey çıkmıyor. Evet. Ve tabii öbür diskotek örneğini verdiniz. Orada da başka şeyler. Allah da değil orada zihin. O zihin orada dünya.
Evet, nefsi.
Lehü laib peşinde. Evet. Lehü laib peşinde.
Hocam bunu belki gelecek hafta konuşuruz ama bir giriş olsun diye hem de böyle bir hani şey vardır ya programlarda merak uyandıralım. Gelecek hafta ne diyecekler acaba diye. Şimdi çok bu tasavvufların da sevdiği bir söz var. Men arafe nefse fakat arafe rabbe. Bunun yani hadis mi olduğu, kibari kelam mı olduğu noktası da herhalde biraz tartışma var.
Tartışmalı. Yani bunun mana olarak o işte biraz önce okuduğumuz Zariyat suresindeki ayet-i kerimenin liyarifun yorumuna uygun olduğu ve bu yüzden mana olarak sahih olduğunu ama senet itibariyle zayıf olduğunu söyleyen hadislerimiz var. Yani onu biz bu mevzunun dışında bırakalım ama hadisin veya rivayetin, hadis değilse bile rivayetin bizim tarihi birikimimize ve Kur'an sünnet anlayışımıza uygun olduğu kesin.
Yani nefsini bilen Rabbini bilir.
Evet. Şimdi, bu iş çünkü oradan başlıyor.
Evet. Dolayısıyla biz şimdi burada birkaç tane soru var. Özellikle konuşacağımız belki nefis bu noktada. Yani nefsin mahiyeti, nefis nedir? Şimdi nefsük diyor Araplar. Yani kendinsin yani. Aslında ben
özün,
de.
Özün
yani.
Azeri tabiri.
Azeri tabiri daha güzel. Özün. Azerice çok güzel hocam gerçekten yani.
Tabii canım.
Şiir gibi bir dil yani. O bizim İstanbul.
İyi karşılıyor çok iyi.
Çok çok güzel.
Arapçayı da iyi karşılıyor.
Evet, evet. Dolayısıyla nefsi birazcık konuşmamız lazım. Belki önümüzdeki hafta ona daha çok yoğunlaşırız. Yani nefsi bilmekle Rabbi bilmek arasındaki hocam irtibatı hakikaten yani, tasavvuf bir tür şey sistematik hale getirmiş.
Aynen.
Yani Rabbi bilemezsin çünkü ama Rab nefsi...
Kendini bilmiyorsun.
Evet, kendini bilmiyorsun. Evet. O nasıl şey yapabiliriz hocam? Evet.
Yani şimdi yani işin aslı insanın kendinde düğümleniyor. Yani insanın en büyük hakikatleri de kendi içinde zaten. Allah Teala Hazretleri ve nefaklu fihi min ruhi ayeti kerimesiyle yani bunun anahtarının insanın kendi gönül dünyasına ve iç alemine bırakıldığını ifade ediyor. Yani o min ruhi yani kendi ruhumdan ona üfürdüm diyor Allah Teala Hazretleri. Yani orada bir ilahi bir nefadan konuyu bahsediyoruz. İşte bu ilahi,
her insanda var bu.
Her insanda var. Dolayısıyla her insan mükerrem. Ya velakad kerremne beni Adem. Başlangıç itibariyle bütün insanlar mükerrem. Yani yeryüzünün en
kıymetli
varlığı. Hani şair diyor ya, hoşça bak zatına kim? Zübde-i alemsin sen, merdum-i dide-i ekvan olan Ademsin sen. Yani o İmam Ali'nin tezumu enneke cirmun sagir ve fike intaval alemul ekbar. Yani sen kendini küçük bir cisim zannedersin. Oysa ki koskoca bir alem sende durmuş. Deva'u kefike ve ma tabsur ve da'uke minke ve la teşur. Yani senin derdin de senden ama farkında değilsin. Devan da içinde ama görmüyorsun. Yani sen kendini işte 60 70 80 kilo ağırlığında bir madde olarak, küçük bir cisim olarak görüyorsun. Oysa ki koskoca alem sende dürülmüş. Yani o koskoca alem dürülmüş eyvallah ama orada esas min ruhinin nefh olunmasından sonraki insandaki o nefs ve ruh ilişkisi. Yani nefs ve ruh aynı şey mi, ayrı şeyler mi? Bu da çok tartışılmış. Genellikle nefs ve ruhun aynı şey olduğuna kanaatine varılmıştır. Yani nefs insan ruhunun bedene girdikten sonra toprakla buluşan halidir ve onun seyri sülükle, manevi eğitimle yücelmesinden sonra hıtab-ı ilahiye muhatap olacak hale gelmesi de onun artık ruhi tarafına
yani yücelmesi. Yani elektrik şey lambası gibi, trafik lambası gibi hocam. Bazen kırmızı yanıyor, bazen yeşil yanıyor.
Aynen öyle. Veya işte şey biraz benzetiyorum ben. Buhar, su, buz.
Ha, o da çok güzel hocam hakikaten. Çok güzel. Şimdi hocam dolayısıyla deva ukfik. Evet. Yani devam sendedir. Dolayısıyla irfan gündemi aslında insanın nefsinde yani. Evet. Kişinin kendinde.
Aynı.
Biz burada tam keselim hocam. İnşallah. Önümüzdeki hafta inşallah tam da bu kaldığımız yerden nefsin hakikati yani çözebileceksek inşallah
yani en azından Kur'an ayetleri ve tasavvuf perspektifinden.
Ve irfan boyutunda bunu değerlendirmeye gayret edelim hocam inşallah. Hayır,
inşallah efendim.
Peki çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Efendim irfan gündeminde bu hafta muhterem Hasan Kamil Yılmaz hocamızla Böyle bir giriş dersi yapmış olduk. İnşallah önümüzdeki hafta nefsin ve irfanın nefisle boyut ilişkisini konuşmaya gayret edeceğiz. Bizleri Erkam Radyomuzun mecralarından, iletişim vasıtalarından eğer sorularınız varsa oralardan ulaşabilirsiniz. Dolayısıyla bir karşılıklı, interaktif bir şey de olmuş olur. Biz de bu noktada doğru sorularınızı da bekleriz. Değil mi hocam o noktada?
Tabii yani, açığız. Yani evet, soru gelirse cevap vermeye çalışırız. İnşallah.
İnşallah efendim. Bir sonraki hafta buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim.